Ayrım 32.
İnşallah görüşememesine rağmen faturasını yazar benim savru kardeşime, dedim içimden. Tayyip'e Tim Charles'ın karısıyla konuştu. Tim henüz eve dönmemişti. Elime geçirince ben bilirdim ona yapacağımı. Ancak bir kaza yaptıysa bağışlanırdı bu yaptığı. Saat 9 oldu. Ailenden hiç haber yoktu. Artık kızmaktan vazgeçtim. Sadece çok merak ediyordum. Tanrım, kardeşimin başına bir şey mi gelmişti? Claire'i, Emel'i, Leyla'yı aradım. Hiçbiri bir şey bilmiyordu. Tayyip'e, Michelle'e, sonra da Aylin Gönensay'a telefon etti. Onların da haberi yoktu. Neredeydi bu kız? Evde cevap vermiyordu. Tayyip'e, teyze, bir yanlış anlaşma mı oldu? Biz Harvard Club'a dönüp senden haber bekliyoruz. Çok merak ediyoruz, diye mesaj bıraktı. Allah'ın cezası ev. Cehennemin dibinde olmasa atlayıp gidecektim. Harvard Club'da çıktığımız odaya yeni baştan yerleştik. Tayyip'e de bana belli etmemekle birlikte en az benim kadar meraktaydı. Karar verdik. Bu gece de ondan haber çıkmazsa yarın sabah Bedford'a gidecektik. Ama evde yoktu, biliyorduk bunu. Telefon da bozuk değildi. Bozuk olsa hiç açılmazdı. Oysa telesekreter çıkıp mesajınızı bırakın diyordu. Belki 50 tane mesaj bıraktık. Neredeydi bu aile? Ne yapıyordu? Yılların içinden çıkarak pasvak mı geri dönmüştü? Joe'nun sevgilisini öldürmek için Connecticut'a yolunda mıydı? Çok içip bir yerlerde uyuya mı kalmıştı? Son zamanlarda morali hiç iyi değildi. Bence bir depresyonun eşiğine gelmişti. Bu şişko Yahudi canını okumuştu kız kardeşimin. Akşam olmuştu. Aylin'den tıs yoktu. Aklımı kaçırmak üzereydim. Aylin'e kötü bir şey olmadıysa önce onu bir güzel dövüp sonra da kurban kesecektim. 19 Ocak 1995 Perşembe 8:20-8:50 Virginia. Hava bu sabah buz gibi. Parmaklarımın uçları eldivenlere rağmen dondu neredeyse. Oysa ne kadar sıcaktı günlerdir. Ocak ayında hiç böyle olmazdı buraları. İnsanın nefesi donardı soğuktan. Uzun sürmedi güzel hava sevinci. Ocağın onu çıkınca yine buz kesti her yer. Bu sabah içimde bir sıkıntıyla uyandım nedense. Ablam bu yaşlarda iç sıkıntılarını normal buluyor. Şimdiden böyle hafif hafif başlar, yıllar geçtikçe 50'lere gelene kadar artarmış sıkıntının dozu. Oh ne iyi, benimki son patlama noktasına gelene kadar 15 yıl sürecek demek ki. Zaten her bela benim başıma iki misli gelir. Otobüsü kaçırıp hep iki misli beklerim bu sabah olduğu gibi. İkinci otobüs tıklım tıklım doludur, ayakta kalırım. İteler, kakalar, popomu çimdeklerler, okula giden piç kuruları. Olsun, hiç kızmam buna. Vaktinden önce eskimiş suratımla beni kadın yerine koyan bir onlar kaldı. Biraz geciktim diye Miss Aylin surat asar. Niye o işine hep vaktinde varıyormuş da ben varamıyormuşum. Benim altımda onunki gibi özel arabam yoktu ondan. Bir keresinde söyledim buna onu. Kızacak diye bekledim. Geldi boynuma sarıldı. Biraz çatlaktır benim hanım. Kimselere benzemez. Azarlamasını azarlar ama sonra hemen gelir gönlünü alır insanın. Yufka yüreklidir. Başkalarının acısına hiç dayanamaz. Eli de açıktır. Ama son zamanlarda çok huysuz oldu. Bu boşanma olayı çok yıprattı onu. Kocası önce evden bazı eşyaları alıp götürdü o yokken. Hanım ordudan dönüp de evi yarı boşalmış bulunca çıldırdı adeta. Bu koca evde ne yapacaksınız bir başınıza dağın tepesinde? Gidin New York'taki küçük dairenize taşının dedim. Dinler mi? Bir kulağından girdi bir kulağından çıktı. Ben yalnız kalmam merak etme sen. Yakında biri geliyor buraya dedi. Birini buldu da onu getirecek eve zannettim. Meğer bulduğu bir atmış. Bir gün geldim ki ne göreyim. Pencereden bir koca kafa bana bakıyor. Atını hemen evin oraya salon penceresinin önüne bağlamış. Dedim ya biraz çatlak diye. Yine geç kaldım bugün. Fırça yemeğe hazır olmalıyım. Bu yokuş da hiç çekilmiyor. Ha, Allah'tan daha buz tutmadı yerler. Yoksa insan? Aa, o da nesi? Bizim hanım yine arabayı mı toslamış ağaca? Aa, Toby. İlahi köpek ne arıyorsun burada sen? Evden mi kaçtın yine? Yo, evden kaçmamışsın. Çünkü kayışın boynunda. Gezmeye mi çıkıyordun hanımla? Bu araba niye yolun ortasında duruyor böyle? Hanım nerede? Kim indirdi koca arabayı duvarın üzerinden böyle? Ayol yolu kapatmışsınız. Nasıl geçeceğim şimdi? Bayan Radomisli, arabayı siz mi uçurdunuz duvardan aşağı? Hey, Bayan Radomisli. Aa, orada arabanın altında biri var. Biri arabanın altında yatıyor. Aman tanrım, arabanın altında. Aman tanrım, Bayan Radomisli, Miss Aylin. Cevap verin, beni duyuyor musunuz? Niye kıpırdamıyor, niye ses etmiyor? Aa, ölmüş mü yoksa? Aylin, Aylin, imdat, imdat. 19 Ocak 95 Perşembe 9:30 Tayibe. Annem gece hiç uyuyamadı. Aslında ben de son derece tedirgindim. Kulağım hep telefondaydı. Hep çaldı çalacak diye bekliyordum. Uykumdan telefon sesiyle uyanıyordum. Oysa ne arayan vardı ne soran. Teyzem hiç böyle vurdum duymazlık yapmazdı. Telaşımı anneme belli etmemeye çalışıyordum. Eğer bir kaza olduysa ilk haber verecekleri kişi Joe olmalıydı. Joe hala teyzemin kocasıydı ne de olsa. Sabah erkenden Joe'nun ofisine gittik. Daha kimse gelmemişti. Kapı önünde bekleştik. Joe'nun sekreteri kapıda bizi bekler görünce çok şaşırdı. İçeri hep birlikte girip polisten bir haber var mı diye baktık. Hiçbir haber yoktu. Yüreğimize biraz su serpildi. Aklıma neler geliyordu. Saçmalığını bildiğim halde teyzemin Timothy Charles'la kaçtığını bile düşünmeye başladım. Cynthia çalan telefonu açtığında kapıdan çıkmak üzereydim. Annem önden çıkmıştı. Ben biraz geride kalmıştım. Cynthia eliyle işaret etti bana. Anne sen aşağı in, ben de hemen geliyorum dedim. Aman Allah'ım, olamaz diyordu Cynthia telefonda. Suratı karmakarışıktı. Ne var, ne olmuş? Bir kaza mı ne? Polislik bir durum var Bedford'da. Polis Joe'yu evden aramış. Joe hemen sizi almaya geliyor. Kapıya inip bekleyin dedi Cynthia. Annemi asansörün önünde buldum. Galiba eve hırsız girmiş anne dedim. Elim ayağım titriyor ama belli etmemeye çalışıyordum. Ne diyorsun dedi annem. Tevekkeli değil, zavallı Aylin o yüzden arayamadı bizi. Başına neler gelmiş? Hırsız eve nasıl girmiş acaba? Aylin evde yokken girmiş olsa keşke. İnsanın ödü patlar yoksa. Joe gelmek bilmedi. Hava buz gibi. Binanın ana girişindeki iki kapının arasında bekliyorduk. Donmak işten değildi. Annem üşüyecek diye korkuyordum. Anne sen içeri gir. Ben Joe gelince sana haber veririm. Üşüyeceksin burada dedim. Hani yola çıkmıştı bu adam? Gelir şimdi dedi annem. Yarım saatten fazla titreşerek sinir içinde bekledik kapıda. Neden sonra arabası uzaktan gözüktü. Joe arabayı kaldırıma yanaştırırken ne olur anne ters bir şey söyleme. Sonra teyzeme yansır kızgınlığı. Onun işini bozarız istemeden dedim. Allah'ın cezası Yahudi dedi annem dişlerinin arasından. Kapıyı açıp annemi arkaya oturttum. Ben Joe'nun yanına geçtim. Tam kapıdan çıkarken polisler yine telefon ettiler de o yüzden geciktim dedi Joe. Arabayı durdurmamıştı. Birkaç yüz metre gittik. Ne olmuş kuzum, eve hırsız mı girmiş dedi annem. Joe arabayı yol kenarına çekti, durdurdu. Koltuğunda geriye anneme doğru döndü. Sakin sakin. Aylin ölmüş dedi. 21 Ocak 95 Cumartesi. Connecticut Belediye Morgu. Nilüfer can bölmenin ardındaki kardeşine boş gözlerle bakıyor. Sanki beş duyusu birden uyuşmuş. Sanki ona bir iğne yapmışlar. Duygusuz, tepkisiz bir zombiye dönüşmüş. Ağlayamıyor, konuşamıyor, hiçbir şey hissedemiyor. Aylin'i beyaz beze sararak pembe bir kumaşın üzerine yatırmışlar. Pembe ve beyaz. Huzur veren, mutluluk, saflık simgesi renkler. Nilüfer orada saatlerce durmak ve Aylin'in doğduğunu öğrendiği, onu ilk kez kollarında tuttuğu o Ankara akşamından itibaren onunla geçen her gününü, her saatini yeniden yaşamak istiyor. Damdesyon'dan yılbaşı tatili için döndüğü gün kardeşinin istasyondaki halini hiç unutamaz. İpince, upuzun bir küçücük kız. Beline hafifçe oturan pembe bir manto giymiş, dizlerine kadar uzun beyaz çorapları ve rugan ayakkabıları var. Kızıla çalan sarı saçları iki uzun örgü yapılmış, çilli yüzü soğuktan bembeyaz. Ne zaman büyüdü de böyle uzayıverdi bu çocuk? Bir okul döneminde mi oldu bütün bu inanılmaz değişim? Tıpkı şu andaki gibi pembelerin beyazların içinde masum, kırılgan, peronda kaynaşan kalabalığın arasında durmuş, trenden inen ablasına bakıyor. Nilüfer sımsıkı sarılıp öpüyor kardeşini. Ailenin yanakları soğuktan buz gibi olmuş. Benim küçücük kardeşim ne çabuk büyümüş diyor annesine. Yüreği şişiyor, şişiyor, göğüs kafesinin kemiklerini zorluyor Nilüfer'in. Kan çanağı gibi gözleri kupkuru. O kadar gözyaşı akıttı ki iki gündür artık tek bir damla bile düşemiyor. Belki öldü de farkında değil. Yoksa hem bu dünyada bir yerde hem de bir başka boyutta nasıl olunabilir? Acı çekerek bir boşlukta huzur içinde uçulabilir mi? Hem içinde bulunduğu şu zaman hem de 40 yıl öncesi aynı anda yaşanabilir mi? Burası bir morg, çok çok soğuk. Onu Aylin'den ayıran camın ardında, yaşamla ölümün sırrında durmuş, aniden karların arasında bitivermiş bir kardelen çiçeği gibi narin ve güzel kardeşine bakıyor. Ve ne tuhaf, tarifsiz bir huzur duyuyor. Pembelere yatırılmış, beyazlı kardeşiyle konuşuyor içinden. Binlerce yıl öncesinde olduğu gibi, Ankara garının peronunda, pembe mantolu, soğuktan donmuş, örgülü küçücük bir kız. Nilüfer eğilip kardeşinin o buza kesmiş bozkır sabahındaki gibi soğuk yanağına dayıyor yüzünü. Aylin, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Aylin sanki gülümsüyor ablasına. Konuşabilse, sana sürpriz yaptım her zamanki gibi diyecek. Kardeşinin uzun örgülerini avuçlarına alıyor, çilli yüzünü okşuyor, pembe mantosunun kalın dokusunda gezdiriyor ellerini, beyaz çoraplarının konşlarını yukarı çekiyor, bacakları üşümesin diye. Dudakları kıpırdıyor Aylin'in. Dediklerini duymak için dudaklarına doğru eğiliyor Nilüfer. Benim için sakın üzülme Nilüfer diyor Aylin. Fırtına dindi. Burası çok sakin, çok huzurlu. Ne kadar yorgunmuşum meğer. Dinleneceğim. Haydi, bırak beni artık. Ölümle yaşamın sınırında duran Nilüfer, soğuk Ankara sabahının sisinde yılları aşarak yaşamın içinde yürüyor, yürüyor. Anılardan uzaklaştıkça içinde bulunduğu zamanın gerçeğine çarpıyor. Kafasında yanıtlayamadığı binlerce soru kanatlanırken yürüyor. Avucunda küçük kardeşinin incecik eli yürüyor. Aylin'in dolu dizgin yaşamında. Kardeşinin hevesleri, özlemleri, hasretleriyle, başarı ve acılarıyla yürüyor. Kulaklarında bir Mevlevi müziği ve yüreğinde Mevlana'dan dizilerle. Ölüm diye bir şey yok bu ummanda. Umutsuzluk da yok, hüzün de, kaygı da. Bu umman sonsuz aşk ve sevgi dolu. İyiliğin, cömertliğin ummanı bu. Geride kalanlar. Nilüfer Gülek, Aylin'in ölümünden yaklaşık bir yıl sonra 19.1.96 tarihinde eşi Kasım Gülek'i de yitiren Nilüfer, anılarıyla teselli bulmaya çalışarak Ankara Bahçeli Evler'deki villasında yaşamını sürdürüyor. Tayibe Gülek, sevgili teyzesinin beklenmedik ölümünden bir yıl sonra babasının vefatıyla bir kere daha sarsılan Tayibe, 16 Haziran 96'da Murat Birsel ile evlendi. Babasının sağlığında başladığı başbakanlık danışmanlığı görevini sürdürüyor, işi ve evi arasında Ankara ve İstanbul'da yaşıyor. Prens Ben Tekkok Senusi, Aylin'in Paris'ten kaçışının birkaç yıl sonrasına kadar karısıyla barışmaya çalışan prensten 1968 yılından sonra hiç haber alınamadı. 70'li yıllarda Stern dergisinde Senussi'nin silah kaçakçısı olduğunu iddia eden bir yazı yayımlandı. Aynı yıllarda Zeynep Tarzı, Londra'daki Libya sefirinin Türk asıllı eşinden, bu kişinin kendisine prens süsü veren Cezayirli bir imamın oğlu olduğunu işitti. Pek çok kişi hala Ben Tekkok'un bir prens değil de bir şarlatan olduğuna inanıyor. Jean-Pierre Egger, Aylin'den boşandıktan sonra bir Amerikalı ile evlenen Jean-Pierre'in bu evliliğinden bir oğlu oldu. Atom fizikçisi Jean-Pierre son yıllarda İsviçre'ye dönüş yaptı, yaşamını kendi ülkesinde sürdürüyor. Michel Radomisli, Aylin'den boşandıktan sonra evlendiği üçüncü eşiyle birlikte New York'ta yaşıyor ve 55 East End Avenue'da psikolog olarak mesleğine devam ediyor. Greg Radomisli, New York'ta avukatlık yapıyor. Tim Radomisli, New York'ta ortopedik cerrah olarak çalışıyor. Joseph Cates, Aylin'in ölümünden 6 ay sonra uğruna boşanmaya çalıştı Joan Brandt ile evlendi. New York, Manhattan'da yaşıyor. Rahibe Nancy, Adana seyahatinden sonra bir daha psikolojik tedavi görmedi. Yoksullara hizmet veren bir hastanede çalışıyor. Türkiye'deki Mor Çatı benzeri bir dernekte eşleri tarafından hırpalanan kadınlara destek veriyor ve Soho'daki sanat galerisinde resim ve heykel çalışmalarını sergilemeye devam ediyor. Lori Krauss, kurtarıcım, yaratıcım diye tanımladığı ailenin ölümünün şokunu atlattıktan sonra Newbie Toms ile birlikte yaşamaya başlayan Lori, ailenin vasiyet işlerini üstlenen Newbie ile 66'nın Aralık ayında evlendi. Nikah şahitlerinin arasında boynunda papyon kravatı ile Toby de bulunuyordu. Toby von Schweier, hanımının esrarlı ölümüne şahit olduktan sonra bir daha hiç havlamadı. Başında iki gece nöbet tuttuğu ailenin toprağa verilmesinin ardından Lori'nin evine yerleşti ve çok sevilen birinin yadigarı olduğu için çok itibar gördü. 96 sonunda Lori ve Newbie'nin mürvetlerini görme mutluluğuna erişti. Yaşamını onların yanında sürdürmeye devam ediyor. Kitabın sonu.